Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 38. ayrım. 43. Sosyal örümcekler devasa örümcek şehirleri kurmak için birlikte takımlar halinde çalışırlar. Aynı zamanda daha büyük avları yakalayıp paylaşmak için birlikte beslenirler. Örümcekler hakkındaki tuhaf gerçekler. Christine Morley, 2007. Harold vurulduğunda yanında sen duruyordun diyordu Queen Sisele. Harold o sırada ayağa fırlamasaydı, kurşun ona değil sana isabet edecekti. Sel, bir ambulansın arkasında oturmuş, gömleğinin ucunu havada tutmuş, isteksizce yarasını acil doktoruna gösteriyordu. Hastaneye gitmeyi reddetmişti. Quincy, Rainey, Kimberly ve Mac yanında durmuş, acil doktorunun yarayı inceleyip bir şey söylemesini bekliyorlardı. Sel, elinde cımbızla yarayı kurcalayan doktora dönüp kaşlarını çattı. Ah! Hastaneye gitmen gerektiğini söylemiştim dedi doktor. Sel'in bağırışlarını aldırmadan ve yaranın üzerindeki pislikleri cımbızla temizlemeye devam etti. Ginny'nin söylediklerine bakılacak olursa, Sel, Dinkara ondan kayıp kızların belgelerini, özellikle sana ulaştırmasını istemiş. Neden sen Sel, bunun hakkında hiç düşündün mü? Kayıp insanlar, onları bulmak benim hobimdir. Bunu söylemiştim. Bu kez GBI ajanı Sel'e kaşlarını çatıp bakma sırası Kimberley'deydi. Dinkara seni yalnızca, hobilerin için mi hedef olarak belirledi yani? Şimdi kim dik kafalılık ediyor söyle bakalım. Zafer madalyalarını arabamın ön camına bırakmak istemesi kadar mantıklı bu da. Hadi ama, adam beni gerçekten tuzağa düşürmek istese bunu yapmanın çok daha kolay yollarını bulabilir. Seri katilleri harekete geçiren şey, şahsi menfaatleri değildir dedi Quincy ciddi bir ses tonuyla. Ritüelleri duygusal ihtiyaçları üzerine kuruludur ve çoğu zamanda oldukça karmaşık bir sisteme dayanır. Bu davada elimizde kendini günlük hayatında güçsüz hisseden biri var. Fakat bu kişinin hayal dünyası her şeyi kendi kontrolü altında tutmak üzerine kurulmuş. Gizlilik ve manipülasyonla besleniyor. O avını yakalamak için ağlarını ören örümcek. Böyle bir yaklaşım, seni yakalamak için bir tuzak kurması, onun duygusal bir ihtiyacını tatmin etmeye yöneliktir. Kafasında kendisi için yarattığı üstün, yırtıcı hayvan imgesine hizmet eder. Bu bazı durumlarda pratik davranmasını engellese de, katilin davranışlarının ardındaki duygusal nedeni anlayabilirsen, onu yakalarsın. Sevdiklerini öldürmelisin diye mırıldandı Kimberly ve Sel'e baktı. Belki onca yıldan sonra seni hala seviyordur ve hala mezun olmak istiyordur. Sel, nihayet ambulansın arkasındaki tedavinin acısını atlatmıştı. Benim kardeşim öldü dedi sertçe. Fakat ses tonundan artık bundan emin olmadığı belli oluyordu. Da gecenin karanlığına gömülürken Rachel orayı yasak bölge olarak ilan etti. Taktik birliği araziyi güvenlik altına alana, etrafa keskin nişancılar yerleştirilene kadar bölgeye girmeyeceklerdi. Takım artık dinlenmeliydi. Rachel hastaneye gidecek ve Harold'un durumuna dair bir haber alır almaz onlara telefon edecekti. Quincy ve Rainey bir gece daha dinlenmek üzere oteldeki odalarına çekildiler. Kimberly, araba kullanacak durumda olmadığı için Sel'i otele kadar götürmeyi önerdi. Sel, arabanın arka koltuğuna oturdu. Sessizdi ve bakışları uzaklara dalıp gidiyordu. Kan içindeki gömleği beline kadar inmişti. Ülkedeki bütün güvenlik birimlerine Dinkara hakkında bilinen az sayıdaki bilgiler dağıtılmıştı. Yaptıkları yüzünden FBI'ın arananlar listesinde ilk ona girmeyi başarmıştı. Ve yetkili kişiler, büyük haber mercilerine dağıtılmak üzere bir basın dosyası hazırlamaya şimdiden başlamıştı. Sabah olduğunda Dahlonejva çevre bölgeler, eyaletlerden gelecek polis müfettişleri ve mevcut olan milli muhafızlarla dolup taşıyor olacaktı. Bugün olanlar bir korku filmi ise, yarın yaşanacak sirk manzarasını andıracaktı. Böyle zamanlarda Kimberly, kimsenin zarar görmemesi dışında hiçbir şey istemezdi. Kimberly, kişisel olarak Dinkara'nın ülkeden kaçmaya kalkacağına inanmıyordu. Dinkara'nın daha çok Eric Rudolph tarzı bir insan olduğunu düşünüyordu. Olimpik Park'ı bombaladıktan sonra, 5 sene boyunca Smoky Dağları'nda saklanıp, yalnızca avladığı vahşi hayvanlar ve meşe palamutlarıyla beslenen o adam gibi biri olmalıydı. Çünkü nereden bakılırsa bakılsın, Dinkara'nın da benzer doğal hayat deneyimleri ve müzevi içgüdüleri vardı. Ayrıca hala göz önünde bulundurulması gereken Ginny Jones ve küçük çocuk gerçeği söz konusuydu ki bu da Kimberly'in düşüncesine göre cep telefonu çaldı. Ekrana baktı ve yerel alan kodunun tanıdıktan sonra cevap verdi. Özel ajan Quincy. Ben Memur Roy. Daha önce Jones denen kız hakkında görüşmüştük. Aa evet, federal ajanı öldürme teşebbüsüne suç ortaklığı etmiş olan ve buna rağmen departmanınızın serbest bırakmayı başardığı Jones'dan söz ediyoruz sanırım. Evet, evet hatırlıyorum. Roy güldü. Hatırlayacağınızı biliyorum. Teknik olarak konuşmak gerekirse, bağırmanız gereken kişi yargıç. Kasabaya döner dönmez yapacağım ilk şey bu zaten. Eminim yapacaksınızdır. Dinleyin, işler böyle sonuçlandığı için Rick'le kendimizi çok kötü hissediyoruz. Özellikle de Blood Dağı'nda olanlar için. Bu yüzden ne yapabiliriz diye biraz kafa yorduk. Rick sonunda bir şey hatırladı. Ginny Jones'un sarıldığı adam bir arabanın yanında dikiliyormuş. Rick, öğleden sonra adliyeye gitti ve otoparkın güvenlik kameralarındaki kayıtları kontrol etti. Evet, evet adam yürüyerek çıkıp gidiyor fakat Ginny arabaya biniyor. Arabanın mavi bir Nissan hatchback olduğunu belirledik. Plakası ise Georgia. Kimberly aceleyle eline kalem alıp numarayı yazdı. İyi iş çıkardınız memur beyler. Elbette güvenlik birimlerine duyurmak için telsiz sistemi de kullanıyoruz ama sizi arayıp özel olarak bildirmek istedik. Biliyorsunuz, buralarda kızarmış bamya yemek ve possumları ateş etmekten başka şeyler de yapıyoruz aslında. Possumları avlıyor musunuz? Boş verin. Teşekkürler. Gerçekten çok teşekkür ederim memur bey. Kimberly telefonu kapattı. Önce Mac'e, sonra da dikiz aynasından arka koltuktaki Sel'e baktı. Hey çocuklar dedi, bir fikrim var. Şimdiye kadar küçük çocuğun orman gezilerinde Dinkara ve Aaron'a eşlik etmediği varsayımıyla hareket ettik. Doğru mu? Kimberly bir yandan heyecanla fikrini açıklamaya başlıyor, bir yandan da şoför koltuğundaki Mac'i Dinkara'nın eski mahallesine doğru sürmesi için yönlendiriyordu. Smith House'daki garsonun Dinkara'yı yalnızca genç bir çocukla görmüş olduğunu söylemesine dayanarak ve ayrıca küçük bir çocuğun yüklerle beraber o kadar dik bir tırmanışta onları yavaşlatacağını düşünerek çocuğun yanlarında olmadığına karar verdi. Evet diye onayladı Mac. Aslında bütün bunları ilk kez duyuyor olmasına rağmen. Peki ya Dinkara çocuğu tek başına bırakmıyorsa, ya başına dikebileceği bir çocuk bakıcısı varsa, çocuğun kaçıp gitmesine engel olacağına güvendiği biri. Ginny Jones gibi biri mesela diye tamamladı Sel arka koltuktan. Aynen öyle ve belki Ginny'yi bu yüzden hapishaneden çıkardı. Bu yüzden 10 bin dolar ödedi. Çünkü Dinkara bizim peşimize, daha doğrusu senin peşine düşecekti Sel. Yani bu süre zarfında çocuğu gözaltında tutacak birilerine ihtiyacı vardı. Yürüttüğü mantığı takip edebiliyorum dedi Mac. Tıpkı bu eski püskü mahalleye dönen yolu takip ettiğim gibi. Kimberly, parmağıyla söz konusu mahalleye dönen ara yolu işaret ediyordu. En tepeye kadar çıkacağız dedi Mac'e. 4 kilometre kadar ileride sağdaki en son ev. Ya da yalnızca yükselen dumanları izlesem yeter dedi Mac. Ki bence önemli bir nokta. Evin yanıp kül olduğunu söylemiştin. Çocuk orada olamaz. Hayır ama komşuların dediğine göre Ginny Jones da orada değildi. Hiçbiri o evde bir kız gördüğünü söylemedi. Ama Dinkara ve Aaron'la çok vakit geçirdiği ortada. Bu yüzden acaba diyorum, ya Ginny'nin de bu civarda bir evi varsa? Evet ama Ginny Sandy Springs'de işe çıkıyor diye itiraz etti Sel. Evini kendi gözlerimizle gördük. Tek odalı, ucuz bir yerdi sadece diye söylendi Kimberly. Fahişelik yaptığı geceler için müsait bir yer. Ama Ginny'nin ne söylediğini hatırlasana. Dinkara'nın diğer iş alanı, internet pornosu ve Ginny de Aaron da filmlerde yer almış. Bu durumda Ginny'nin bazı zamanlar burada olması ve o işi yapması gerekir. Peki, komşuların hiçbiri neden onu daha önce görmedi? Aaron'la birlikte vakit geçirdiğini biliyoruz. Küçük çocuğa bakıcılık yaptığını düşünüyoruz. Kendine ait bir evi olmak zorunda. Tek cevap bu. Benim tahminimce yakın bir yerlerde bir evi olmalı. Dinkara'nın gözünü üzerinde tutabileceği bir yer. Tıpkı burası gibi. Dur, bekle, bir sonraki ev. Şimdi dur. Mac bir sonraki evin bahçesine yanaştı ve arabayı park etti. Tam olarak ne arıyoruz? Mavi bir Nissan hatchback. Tıpkı bahçesini ot bürümüş şu evin önündeki araba gibi. Bayanlar baylar, sanırım Ginny Jones'u bulduk. Hep birlikte Kimberly'in arabada kalmasına karar verdiler. Bundan sonrasını Mac ve Sel devam ettirecekti. Kimberly destek çağıracaktı. Arabada kalmayı bu kadar neşeli bir tavırla kabul etmesi Mac'i şaşırtmıştı. Kimberly'yi coşkuyla öptü. Kimberly de onu omuzlarından tutup kendine çekti ve öpücüğüne karşılık verdi. Sel başını başka tarafa çevirdi. Mac ve Sel bagajı açıp Mac'in yedek malzemelerini karıştırmaya başladılar. Kurşun geçirmez yelekleri, silahı ve mermileri aldılar. Kimberly telsizi aldı ve aranan bir şüpheliyle ilgisi olan aracın yerini tespit ettiklerini, dikkatlice ilerlediklerini duyurdu. Destek istediğini, ancak bunun gizlilikle yapılması gerektiğini, polis sirenlerinin ve ışıklarının aktif olmamasını belirtti. Şansları yaver giderse, Mac ile Sel, Ginny'yi dışarı çekmeyi başarabilecekti. Kızı tutuklayıp, çocuğu kurtaracaklardı. Yaşadıkları bu korkunç günden sonra, mutlu bir son hiç fena olmazdı. Mac ve Sel, sokaktan aşağı doğru yürüdüler. Karanlığın içine doğru, gözden kayboldular. Adam Rita'yı sertçe sırtüstü çevirdi. İncinmiş kalçası bu hamleyle bir kez daha acıyınca Rita bir çığlık attı. Adam ceza olarak karşılığında suratına bir tokat indirdi. Yeni konuğu bayağı sertti. Kızdan daha fenaydı. Rita'nın üzerindeki kıyafet yığınını aceleyle deşti. Kolt tabancayı bulup pantolonunun belinden hızla çekip aldı. Doğruldu. Dişleri karanlıkta bembeyaz parlıyordu. "Silahı benim için mi taktın beline, yoksa çocuk için mi? Bahse girerim, o küçük pisliğin ne tür bir baş belası olduğunun farkında değilsin. Zaten şimdiye kadar yaptıklarıyla yeterince iş açtı başıma." Adam kendi kendine kıkırdadı. Rita buna bir anlam veremedi. Sonra Rita'yı bir çırpıda yerden kaldırıp mutfak sandalyelerinden birinin üstüne sertçe bıraktı. Rita bu kez bağırmamak için dudaklarını ısırdı. Fakat acıdan başı dönmüştü. Bir an için bayılacağını sandı. Bunu adam da düşünmüş olmalıydı çünkü ona bir tokat daha atarak kendine getirdi. Rita adamın arkasında bir kıpırdı gördüğünü sandı. Duvarda bir gölge hareket ediyordu sanki. "Joseph," dedi içinden, "lütfen, hayaletlerin takırtı yapabileceği herhangi bir zaman varsa, şimdi bunun tam sırası." Fakat ne yazık ki gölge, gerçek bir insana dönüştü. Kız arkasında çocuğu sürükleyerek merdivenlerden indi. "Nihayet geldin," dedi adama. Çocuğu öne doğru savurdu. Çocuk tökezleyerek adamın ayaklarının dibine düştü. Yanaklarında kızarıklıklar vardı. Hatta bazı yerler kanıyordu. Fakat anlaşılan, savaşmadan teslim olmamıştı. Kızın kollarında da benzer çizikler vardı. Bıçağı çocuktan almayı başarmış, elinde tutuyordu. "Onu tavan arasında buldum," dedi. "Aptal küçük fare." Adam aşağı eğildi ve çocuğu ensesinden tutup, başını kaldırıp ona bakmaya zorladı. "Ben sana ne dedim ha evlat? Kaçmak diye bir şey yok, sen bana aitsin." Çocuk bir şey demedi. Yüzünde en ufak bir ifade yoktu. Sanki orada değildi. Rita, onun kendini derinlerde bir yere sürüklediğini görebiliyordu. Benliğine dair elinde kalan azıcık bir şeyleri kurtarmaya, saklamaya çalışıyordu. Adam da bunun farkında gibiydi. "Evet evlat, olması gerekeni biliyorsun." Çocuk bir şey söylemedi, kıpırdamadı. "Bana itaatsizlik ettin. Cezalandırılman gerek. Ben yapabilir miyim?" diye atıldı kız. "Sen kapa çeneni. Bir gün için yeterince başımı ağrıtmadın mı?" Kız sustu. Adam dikkatli gözlerle çocuğu süzüyordu. Rita adamın her an ona bir şey yapabileceğini düşünüyordu. Yumruk atacak, ayağıyla vuracak, kötü bir şey yapacaktı. Fakat adam bunun yerine gözlerini etrafta gezdirmeye başladı. Sonra bakışları mutfak masasındaki Colt tabancaya kilitlendi. Tabancayı eline aldı. "Evlat," dedi, "buraya gel." Çocuk itaat ederek ayağa kalktı ve öne doğru bir adım attı. Adam başıyla elleri bağlı, sandalyede acı içinde kıvranan Rita'yı işaret etti. "Bu işi sen açtın başımıza evlat. Sana dışarıdan kimseyle konuşmadığımızı söylemiştim. Yardım istemeye kalkışırsan ne olacağını söylemiştim. Söylediklerimi hatırlıyor musun?" Çocuk başını eğip yere baktı. Adam suratına bir tokat atarak başını havaya kaldırdı. "Ben konuşurken bana bak çocuk. Ne dediğimi hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun?" "Evet efendim," diye fısıldadı çocuk. "Yalan söylememiştim çocuk. Ben hiç yalan söylemem." Adam silahı kaldırıp Rita'nın alnına doğrulttu. "Güle güle de." "Güle güle," diye fısıldadı çocuk. Rita gözlerini kapattı. Tam kafatasını parçalayacak olan kurşuna kendini hazırlarken tekrar bir tokat sesi geldi. Gözlerini açtı. Adam çocuğa bir kez daha vurmuştu. Bu kez daha sert vurmuş olmalıydı ki çocuk yere düşmüştü. "Bu kadar kolay kurtulmana izin verir miyim sandın çocuk? Sence ben o kadar iyi biri miyim? Yoksa beni aptal mı sandın?" "Hayır, hayır, hayır," diye yalvardı çocuk. "Ayağa kalk evlat." Çocuk ayağa kalktı. "Silahı eline al." Çocuk söz dinleyerek silahı eline aldı. "Şimdi vur şu kalta." Çocuk döndü ve silahı Rita'ya doğrulttu. Rita gözlerini kapatmadı. Çocuğa baktı. yüzünü görmesini, onu affettiğini bilmesini istiyordu. Çocuğun arkasındaki dolabın kapağı aniden açıldı. Adam telaşla arkasını dönüp etrafına baktı. "Kim var orada?" "Joseph," diye dua etti Rita içinden. "Joseph, lütfen." Sonra bir çekmece takırdayarak açılıverdi. "Bu bok da ne?" Dolabın içindeki tavalar sarsılmaya başladı. Çaydanlık ocağın üzerinden kayarak gitti. Musluktan su akmaya başladı. Adam mutfağın orta yerinde durup Rita'ya dönerek var gücüyle bağırdı. "Hangi kahrolasıca yapıyor bunu?" Ve Rita, belki kızın söylediğini hatırladığı için, belki de Joseph ona bu bilgiyi verdiği için cevabı biliyordu. "Hamburger adam selam söylüyor," dedi. Adam vahşi bir hayvan gibi kükredi ve çocuk tetiği çekti. Mac ve Sel evin önündeki merdivenleri sessizce tırmandılar. Verandaya çıkınca pencerelerden görünmemek için aşağı eğildiler. Pencerenin bir tarafında Mac, diğer tarafında Sel yavaşça başlarını kaldırıp içeri baktılar. Sonra yine sırtlarını duvara verip beklediler. "Pencereler kapatılmış," diye fısıldadı Mac. Sel başını salladı. "Ginny komşuların içeriği görmelerini istemiyor herhalde." Mac öne doğru eğildi. Kapının kolunu tutup çevirmeyi denedi. "Açık," dedi. Sel bu beklenmedik şans karşısında hayret ederek tek kaşını havaya kaldırdı. Sonra omuz silkti. "Pekala, hadi yapalım şu işi." Mac kapının tokmağını tam çevirmişti ki öfke dolu bir kükreme yankılandı ve onu bir silah sesi izledi. Sel telsizini çıkardı ve telaşla adresi verdi. "Ateş edildi, ateş edildi, bütün birimlerin dikkatine." Ardından Mac'le birlikte eğilerek kapıdan geçip salona girdiler. "Polis, silahlarınızı indirin." Kimberly, radyonun sesini ayarlamak için öne doğru eğilmişti. Tam o sırada biri arabanın camına vurdu. Kimberly yerinden sıçrayarak kalktı. Omzundaki tabancasına uzanmak üzereyken camın dışındaki bir güdülü kadını gördü. Bu, bir gece önceki komşuydu. Ya da bu sabahki. Sel'le birlikte Dinkara'nın yanan evinin önünde konuştukları kadındı. Kimberly kapıyı açıp dışarı çıktı. "Siz polissiniz değil mi?" dedi kadın, paniğe kapılmış bir halde. "Evet, yardım edebilir miyim?" "Yandaki evde bir terslik var. Yatak odamın camından dışarı bakıyordum. Tavan arasında ışık yandığını gördüm. Birileri pencerelerden birine bant yapıştırarak bir şeyler yazmaya çalışmış. 911 yazılmış gibi görünüyor." Kimberly başını kaldırıp kadının bahsettiği eve baktı. "Şu evden mi söz ediyorsunuz? Hani içinde bir kız yaşıyor?" Komşu kadın kaşlarını çattı. "Kız mı? Rita pek kız sayılmaz. 90 yaşına bastı basacak. Rita'nın ailesi nesillerdir o evin sahibi." Bu kez Kimberly'nin kafası karışmıştı. "Ben şu yandaki evden söz ediyorsunuz sandım. Büyük avlulu bahçesi olan." "Evet, ta kendisi. Orada bir kız yaşamıyor mu?" "Bildiğim kadarıyla hayır." "Ara sıra gelen giden bir kız?" "Hayır, en azından ben hiç görmedim. Ama 20 dakika kadar önce bir adam eve girdi sanırım. Kırmızı beyzbol şapkası vardı." Adam ilk önce acıyı hissetti. Buna şaşırmıştı. Kendi bedeniyle ilgili bir şeyler hissetmeyeli o kadar uzun zaman olmuştu ki artık sinir uçlarının işe yaramadığını, öldüklerini düşünüyordu. Derisi bir hayvanın dış kabuğundan başka bir şey değildi ve adam bundan hoşnuttu. Fakat şimdi sol tarafı sanki ateşler içinde yanıyor gibiydi. Elini refleks olarak acının geldiği yere bastırdı. Daha çok ağrı hissedince daha çok şaşırdı. Ve sonra kendi kanının ıslaklığıyla karşılaşınca tam bir şok yaşadı. Çocuğa döndü. Çocuk bir kez daha tetiği çekti. Bu kez kurşun daha yükseğe, omzuna isabet etti. Adam geri geri sendeledi ama yere düşmedi. Sonra bir kez daha patladı silah ve bedeni yeni bir acıyla sarsıldı. Ardından bir daha patladı silah ve bir daha. Dizleri çözüldü. Tavandaki gri karaltıya bakarak yavaş yavaş yere düştü. Hayal mi görüyordu yoksa yukarıda hareket eden gölgeler mi vardı? Hamburger adamın yüzünü görür gibi oldu ve acıyla inledi. Kız çığlık atıyordu. Madem vurulan kendisiydi, öyleyse aptal kız neden bağırıyordu? Keşke çenesini kapatsaydı. Herkesin susmasını istiyordu. Kızın, silahın, beynini ele geçiren korkunç vahşetin. Ve sonra başka bağırışlar duydu. Bu kez kalın ve buyurgan bir sesti. "Polis, polis ellerini kaldır, silahı yere bırak." Kız yine çığlık atıyordu. Yaşlı kadın çocuğa bakıyordu. "Silahı bırak çocuğum, artık geçti. Silahı bırak." Kanının vücudundan dışarı yere aktığını hissedebiliyordu. Öldüğünü hissedebiliyordu. Bunu artık biliyor olması gerekirdi çünkü nasıl ölündüğünü öğrenecek kadar çok şeye şahit olmuştu. Yıllar önce o ilk çocuğun nasıl dizlerinin üzerine çöktüğünü ve yere yığıldığını görmüştü. Sonra teker teker giden kızlar, kanları damarlarından dışarı, küvetin deliğine akarken onları heyecanla izlerdi. Son damlada süzülüp aktığında artık elleri kolları cansızca sallanan oyuncak bebeklere dönerlerdi. Adam bir anda sonsuz gücü elinde tutan o kişi olmaktan çıkar, iri bir çocuğa dönüşür ve fazla iri oyuncaklarıyla oynardı. Ta ki diğer kızı ve ardından diğer kızı kaçırana kadar elbette. Şimdi silah kızın elindeydi. Çünkü polis artık kıza bağırmaya başlamışlardı. Yaşlı kadınsa çocuğa eğilmesini söylüyordu. Adam başından beri biliyordu. O kız bir beladan başka bir şey değildi. İşte bu yüzden onu bir türlü öldürememişti. Çünkü bir baş belasıydı ve onu hizaya sokmak adam için büyük bir zevkti. Belki elinde olsa adamı da vururdu o kız. Evet, bu kesinlikle hoşuna giderdi. Adam bebeği düşündü. Kendisinden miydi, Aaron'dan mı? Başka bir adamdan mı? Ve sonra geriye kalan son birkaç saniyesinde ölüyor olduğu için kendini mutlu hissetti. Bebeği görmesine fırsat kalmadan öleceği için mutluydu. Onun hayatını mahvedemeyecekti. O sırada mutfağın arkasındaki pencerenin camı kırıldı. Gözünün ucuyla kızın bu yeni saldırıya karşılık vermek için arkasını döndüğünü gördü. Fakat pencereden içeri giren cisim kızı diz kapaklarından vurdu ve yere indirdi. Kaç saniye sonra kan revan içinde bir dedektif elinde Colt tabancayla yerden doğruldu. "Abey," diye fısıldadı adam. Sel nihayet kardeşinin gözlerinin içine baktı. Kimberly camdan tırmanamayacaktı. Bu yüzden Mac'in kapının arkasındaki gardırobu çekmesini beklemek zorundaydı. Mutfaktaki fenerin ince ışığını görmüş ve evin arka tarafına dolaşmıştı. İçeride neler olduğunu anlayacak kadar şey duyduktan sonra eline bir taş almış ve Ginny'nin durduğu yere isabet ettirmeye çalışmıştı. Mac ve Sel'in bu karışıklıktan faydalanarak kontrolü ele almalarını ümit etmişti. Mac içerideki ışığı açtı. Kimberly mutfak sandalyesine oturtulmuş, elleri bağlı, acıdan kıvranan yaşlı bir kadın ve kadının yanında, yüzünde bomboş bir ifadeyle diz çökmüş küçük bir çocuk gördü. Ginny Jones bir metre ileride karınüstü yerdeydi. Elleri kelepçelenmiş, ayakları bağlanmıştı. Ve Sel de yerde kanlar içinde yatan bir adamın üzerine eğilmişti. "Vincent," diye fısıldadı. "Vinnie." Parmaklarıyla adamın yüzünü o kadar şefkatli, o kadar yumuşakça okşadı ki Kimberly bakmaya dayanamayacaktı. "Özür dilerim," dedi Sel. "Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Seni o gün gördüm. Özür dilerim. Annemi görmek istedim. Eve gelmek. Seni gördüm." "Şşş. Şşş. İyi, evlat. Üniformasıyla ben iyi değildim. Haklıydın. Hamburger adam yaramaz çocukları ezip toza çeviriyor." "Şşş. Güçlü değil. Senin gibi değil. Yaralandım. Çok yorgunum. Çok. Geçti artık. Buradayım Vinnie. Ben yanındayım. Açelya ağacı. Bulmanız gerek. Açelya ağacı. Artık geçti. Her şey yoluna girecek." "Keşke," dedi adam nefesini tutarak. "Keşke." Ve öldü. Sel, kardeşinin bedenini kollarının arasına alıp ağlamaya başladı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 461. Devamı 39. ayrımda.